Ayrım 51.
Sayfa 1053. Yalnız bu acaba nankörlük müdür? İnsanlık açısından evet, kişi açısından hayır. İlerleme insanlığın alemidir. İnsanlığın genel hayatının adı ilerlemedir. İnsanlığın artık adımının adı ilerlemedir. İnsanlığın ortak adımının adı ilerlemedir. İlerleme yürür. Tanrısal, kutsal olana doğru insan bakımından, dünya bakımından büyük yolculuğunu yapar. Geciken sürüleri toplamak için konaklamaları vardır. Birdenbire ufkunu açan parlak bir Kenan ili karşısında düşünceye daldığı duraklamaları vardır. Uyuduğu geceleri vardır. Bu uyuyan ilerlemeyi uyandırmadan insan ruhunun üzerindeki gölgeyi görmek, karanlıkları el yordamıyla yoklamak düşünürün en iç sızlatıcı kaygılarından biridir. İlerlemeyi Tanrı ile karıştıran, hareketin duraklamasını Yaradan'ın ölümü sanan Gerard de Nerval, bu satırların yazarına bir gün Tanrı belki de ölmüştür demişti. Umutsuzluğa kapılan haksızdır. İlerleme kaçınılmaz olarak uyanır. En sonunda uyurken bile yürümüş olduğu söylenebilir çünkü büyümüştür. Onu ayakta görünce boy atmış olduğu anlaşılır. Daima sakin olmak, ırmak gibi ilerlemenin de elinde değildir. Ona set çekmeyin, ona kayaları yuvarlamayın. Engel suyun köpüklenmesine, insanlığın galeyana gelmesine yol açar. Bulanmalar, karışıklıklar bundan doğar. Ne var ki bu bulanmalardan sonra yol alınmış olduğu anlaşılır. Evrensel barıştan başka bir şey olmayan düzen yerleşinceye kadar, ahenk, birlik kuruluncaya kadar ilerlemenin aşamaları devrimler olacaktır. Öyleyse ilerleme nedir? Az önce söyledik. Milletlerin sürekli hayatıdır. Oysa bazen bireyin kısa hayatı insanlığın ölümsüz hayatına karşı direnir. Üzüntüye, acılığa kapılmadan şunu söyleyelim ki kişinin belirli çıkarı vardır. Görevini kötüye kullanmadan bu çıkar için şartlar koşabilir, onu korur. İçinde bulunulan zamanın mazur görülebilecek miktarda bencilliği vardır. Geçici hayat hakkına sahiptir. Durmadan gelecek zaman için kendini feda etmek zorunda değildir. Şu anda dünya üzerinden geçme sırası kendisinin olan kuşak, daha sonra gelecek olan, ne de olsa kendi eşitleri olan kuşaklar için kendi sırasını kısaltmak zorunda değildir. Adı herkes olan şu birisi, yaşıyorum diye mırıldanır. Gencim, seviyorum. Yaşlıyım, dinlenmek istiyorum. Aile başkanıyım, çalışıyorum. Zenginleşiyorum, kazançlı işler yapıyorum, kiralık evlerim var, devlete yatırılmış param var, mutluyum, eşim, çocuklarım var, bütün bunları seviyorum, yaşamak istiyorum, beni rahat bırakın. İşte bundan dolayı bazı anlarda insanlığın yüce ruhlu öncüleri üzerinden derin bir soğuk rüzgar eser. Zaten şunu da kabul edelim ki hayal savaşmakla ışıklı parlak kılıfından sıyrılır. Yarının gerçeği, davranış tarzını, savaşı dünün yalanından alır. Gelecek zaman da tıpkı geçmiş zaman gibi davranır. Saf fikir, kavga, çatışma haline girer. Kahramanlığını sorumlu olması gereken bir şiddetle mutlaka cezalanacağı ilkelere aykırı, kelepir, kaçamak bir şiddetle karıştırır. Hayal peşinde bir ayaklanma, eski askeri kanunu elinde tutarak çarpışır. Casusları kurşuna dizer, hayınları idam eder, canlı yaratıkları ortadan kaldırır, bilinmez karanlıkların içine atar. Ölümden yararlanır, tehlikeli şey. Sanırsınız ki hayalin karşı konulamaz, baştan çıkartılamaz gücü olan parıltıya artık güveni, inancı kalmamıştır. Kılıçla vurur, oysa hiçbir kılıç yalın değildir. Her kılıcın keskin iki yanı vardır. Bir yanıyla yaralayan, öbür yanıyla yaralanır. Bu ihtiyat kaydını hem de bütün ciddiyetiyle koyduktan sonra başarıya ulaşsınlar ulaşmasınlar, geleceğin şanlı savaşçılarına, hayale inanmışlara hayran olmamak elimizde değildir. Başaramasalar bile gene de saygıdeğerdirler. Belki de ihtişamları başarısızlıkta daha da büyüktür. Zafer ilerlemeye uygun olursa milletlerin alkışını hak eder. Ama kahramanca bir yenilgi de şefkate layıktır. Biri şatafatlıdır, öbürü yüce. İşkenceyi başarıya tercih eden John Brown Washington'dan daha büyüktür. Pisacan da Garibaldi'den daha yücedir. Dipnot: John Brown, 1800-1859 köleliğe karşı çıkan, insancıl düşüncelerinden dolayı asılan bir Amerikalıdır. Carlo Pisacan, 1818-1857 toplumcu düşünceli bir İtalyan yazarıdır. Mahkumları kurtarmak için savaşırken ölmüştür. Elbette ki birisinin yenilenlerden yana olması gerektir. Bu yüce gelecek deneyicileri başarıya ulaşmayınca haksızlığa uğrarlar. Devrimcileri ortalığa korku salmakla suçlandırırlar. Her barikat bir suikast gibi görünür. Onların görüşlerine suç yüklenir, amaçlarından kuşkulanır, art düşüncelerinden korkulur, vicdanları mahkum edilir. Onları genel toplumsal olaya karşı sefaletten, acıdan, haksızlıktan, kinden, umutsuzluktan meydana gelen bir kümeyi yükseltmek, düzenlemek, yığmakla aşağı tabakalardan mazgallar vücuda getirip savaşmak için karanlık kitleleri koparmakla suçlandırırlar. Onlara cehennemin taşlarını söküyorsunuz diye bağırırlar. Onlar buna şöyle karşılık verebilirlerdi: İşte bunun için barikatımız iyi niyetten yapılmıştır. Şüphesiz ki en iyisi barışsever yoldur. Kabul edelim ki insan kaldırım taşını görünce ayıyı hatırlar. Bu toplumu kaygılandıran bir iyi niyettir. Ama kendi kendini kurtarmak toplumun elindedir. Biz onun kendi sağduyusuna sesleniyoruz. Hiçbir şiddetli çareye lüzum yoktur. Kötülüğü dostça, gönül rızasıyla incelemeli, tespit etmeli, sonra da iyileştirmeli. Biz de toplumu buna davet ediyoruz. Her ne olursa olsun, düşmüş bile olsalar, hele düşmüşlerse, dünyanın her köşesinde gözleri Fransa'ya dikilmiş, ülkünün eğilmez mantığıyla yüce eser için çarpışan bu adamlar ulu kişilerdir. Hayatlarını ilerlemeye salt bağış olarak veriyorlar. Tanrı'nın isteğini yerine getiriyorlar. Dini bir harekette bulunuyorlar. Saati gelince sahnede sırası gelen bir oyuncu kadar ilgisizlikle, kaderin senaryosuna uyarak mezara girerler. Bu umutsuz savaşı, bu metanetle yok olmayı 14 Temmuz 1789'da karşı konulmaz bir şekilde başlayan muhteşem hareketi de evrensel, parlak, yüce sonuçlarına ulaştırmak için kabul ederler. Bu askerler din adamıdırlar. Fransız devrimi Tanrı'nın bir işaretidir. Öte yandan bu ayrıntıyı daha önce başka bir bölümde bildirilen ayrıntılara eklemeli. Devrim adını alan kabul edilmiş ayaklanmalar vardır. Ayaklanma adı verilen reddedilmiş devrimler vardır. Patlak veren bir ayaklanma, halk önünde imtihana giren bir fikirdir. Halk siyah yuvarlağını atarsa fikir başarısızlığa uğramış demektir. Ayaklanma da zararlı, önemsiz bir kavga olur. Her davette hayalin her istediği anda savaşa girmek halkın harcı değildir. Halkta her zaman, her saatte kahramanların, fikir şehitlerinin mizacı yoktur. Halk olumludur. Denemeye bile lüzum olmayan bir fikirle ayaklanmadan nefret eder. Çünkü birincisi çoğu zaman sonuç bir felakettir, ikincisi daima çıkış noktası soyut bir fikirdir. Çünkü, işte bu güzeldir, fedakarlık edenler daima ülkü için, ancak ülkü için kendilerini feda ederler. Ayaklanma bir heyecandır. Heyecan bazen öfkeye kapılabilir. Silaha sarılmalar ondan doğar. Ama bir hükümete ya da rejime nişan alan her ayaklanma daha yukarıyı hedef olarak alır. Böylece mesela, bu konuda ısrar edelim, 1832 ayaklanmasının komutanlarının, özellikle Şanvrörü sokağındaki gençlerin savaştıkları tam olarak Louis Philippe değildi. Açık kalpli, samimiyetle konuşurken pek çoğu bu yarı devrimci, yarı krallık taraftarı kralın meziyetlerini kabul ediyorlardı. Hiçbiri ondan nefret etmiyordu. Ama daha önce 10. Charles'ın kişiliğinde krallığın büyük koluna saldırdığı gibi Louis Philippe'in kişiliğinde de küçük kola saldırıyordu. Fransa'da krallığı devirirken yıkmak istediği de, daha önce de anlatmıştık, bütün dünyada insanın insan üzerindeki, imtiyazın hak üzerindeki sömürüsüydü. Kralsız Paris'in tepkisi müstebitsiz dünyaydı. Onlar böyle düşünüyorlardı. Şüphesiz hedefleri çok uzaktaydı, belki de belirsizdi, çabanın önünde geriliyordu. Ama büyüktü. İşte bu böyledir. Feda olunanlar için hemen daima hayal olan ama sonunda bütün insanlığın barışmış olduğu o hayaller için kendilerini feda ederler. İsyancı isyanı şiir haline sokar, yaldıza batırır. İnsan yapacağı şeyler sarhoş olarak bu feci şeylerin içine dalar. Kim bilir belki de başarıya ulaşabilirler. Onlar azınlıktadırlar. Karşılarında bütün bir ordu vardır. Ama hakkı, tabii kanunu, feragat kabul etmeyen herkesin kendi üzerindeki egemenliğini, adaleti, gerçeği korurlar, gerekirse 300 Spartalı gibi de ölürler. Akıllarına Don Kişot'u değil, Leonidas'ı getirirler. Hak belledikleri yoldan dosdoğru giderler. O yola da bir kere girince geri dönmezler, duyulmamış bir zaferi, tamamlanan devrimi, özgürlüğe kavuşturulan ilerlemeyi, İnsanlığın yüceltilmesini, evrensel kurtuluşu umarak gözleri kapalı ileri atılırlar. En kötü ihtimalle Termopilis'i umarlar. İlerleme uğruna yapılan bu silaha sarılmalar çoğu zaman başarıya ulaşamaz. Neden olduğunu da açıkladık. Halk kalabalığı kahramanların kışkırtmasına direnir. Ağır halk kitleleri, kalabalıklar ağırlıkları yüzünden, narin olduklarından, maceralardan çekinirler. Ülküde de macera vardır. Şunu da unutmamak gerek. Ülkü ile duygunun pek fazla dostu olmayan çıkarlar vardır ortada. Bazen mide kalbi felce uğratır. Fransa'nın büyüklüğü, güzelliği öteki milletlerden daha az göbeklenmesindedir. Kemerini daha kolaylıkla sıkabilir. İlk uyanan odur. Son uykuya varan odur. Önde gider, arayıcıdır. Sanatkar oluşundandır bu. Mükemmellik gerçeğin doruğu olduğu gibi, ülkü de mantığın en yüksek tepesinden başka bir şey değildir. Sanatkar milletler aynı zamanda en akıllı uslu milletlerdir. Güzelliği sevmek, aydınlık istemektir. Bunun içindir ki Avrupa'nın yani medeniyetin meşalesini önce eski Yunanistan taşıdı, onu İtalya'ya geçirdi, o da Fransa'ya devretti. Işık saçan kutsal millettir. Vitae lampada tradunt. Dipnot, Latince, hayat ışığını elden ele geçirdiler. Fevkalade bir şey, bir milletin şiiri onun ilerlemesinin unsurudur. Medeniyet miktarı hayal gücüyle ölçülür. Yalnız medeniyetçi bir millet güçlü bir millet olarak kalmalıdır. Korintos, evet. Sübari, hayır. Dipnot, eski Yunanistan'da Korintos bir sanat şehriydi, Sübaris ise şehvet hayatıyla ünlüydü. Gevşeyen ırk soysuzlaşır. Ne amatör ne de virtüöz olmalı, sanatkar olmalı. Medeniyet konusunda incitmemeli, yüceltmeli. Bu şartla insanlığa ülkünün örneği verilir. Çağdaş ülkü sanattan örneğini, bilimde imkanlarını buluyor. Şairlerin şu yüce hayali, toplumsal mükemmellik ancak ilimle gerçekleştirilebilir. Cenneti A artı B ile yeniden yaratır. Medeniyetin ulaştığı noktada kesinlik şahanenin gerekli bir unsurudur. Sanat duygusu bilim unsuruyla yalnız hizmet edilmiş olmaz, tamamlanır da. Hayal hesap bilmelidir. Cihangir olan sanatın dayanak noktası daima yürüyen bilim olmalıdır. Bineğin sağlamlığı önemlidir. Çağdaş fikir Yunanistan'ın dehasıdır. Onun da arabası Hindistan olmuştur. Kesin fikirlerle taşlaşmış ya da çıkar kaygısıyla ahlakı bozulmuş ırklar medeniyeti yönetmeye uygun değillerdir. Putun ya da paranın karşısında diz çökmek, yürüyen kasları, ilerleyen iradeyi köreltir. Ruhbanlığa ya da ticarete dalmak bir milletin parıltısını azaltır, seviyesini düşürerek ufkunu alçaltır, misyoner milletleri yaratan, evrensel hedefin o hem insanca hem de tanrıca zekasını ondan geri alır. Babil'in ülküsü yoktur, Kartaca'nın ülküsü yoktur. Atina'da, Roma'da, hatta yüzyılların kalın karanlıkları arasında bile medeniyet aylaları var, onları bugün de ellerinde tutuyorlar. Fransa'da eski Yunanistan, İtalya gibi aynı nitelikte bir millettir. Mükemmelle Atinalıdır, yüceyle de Romalıdır. Üstelik iyidir de, kendini verir. Başka milletlerden daha sık vefakarlık, fedakarlık yapacak yaratılıştadır. Yalnız bu fikir gelir geçer. İşte bu, o yürümek isterken koşanları, o durmak isterken yürüyenleri bekleyen en büyük tehlikedir. Fransa'nın maddecilik hevesinin teptiği anlar vardır. Bazı zamanlarda yüce beyni tıkayan fikirlerin, Fransız ululuğunu hatırlatan hiçbir yanları yoktur. Bir Missouri ya da bir Güney Carolina ölçüsündedir. Buna karşı ne çare bulmalı? Dev cüceliğe özenir. Engin Fransa'nın da küçüklük hevesleri vardır. Hepsi bu. Buna karşı söyleyecek söz yoktur. Milletlerin de yıldızlar gibi kararmaya hakları vardır. Işığın geri gelmesi, kararmanın büsbütün geceye dönmemesi şartıyla her şey yolundadır. Şafakla yeniden doğuş eş anlamlı kelimelerdir. Işığın yeniden belirmesi, benin devam etmesiyle aynı şeydir. Bu gerçekleri sükunetle belirtelim. Barikatta ölüm ya da sürgünde mezar, bunlar fedakarlık için kabul edilebilir ihtimallerdir. Fedakarlığın gerçek anlamı kişisel çıkar duygusundan yoksun olmaktır. Yüzüstü bırakılanlar bırakılışlarına, sürgünler sürgün edilişlerine katlansınlar, biz de büyük milletlerin geri çekildikleri vakit çok uzaklara kadar gerilmemelerini rica etmekle yetinelim. Doğru yola geri dönmek bahanesiyle yokuşta çok aşağılara doğru inmemek gerekir. Madde vardır, incelik vardır, çıkarlar vardır, mide de vardır. Ama midenin tek akıllılık olmaması gerektir. Geçici hayatın hakkı vardır, onu kabul ediyoruz. Ama devamlı hayatın da kendi hakları vardır. Ne yazık ki yükselmiş olmak düşmeyi önleyemez. Buna tarihte istenildiğinden daha sık rastlanır. Bir millet ünlüdür, ülküyü tadar, sonra savaşta yenilir, bunu iyi bulur. Kendisine Falstaff uğruna Sokrat'tan neden vazgeçtiği sorulsa, çünkü devlet adamlarını severim der. Savaşa dönmeden önce bir kelime daha. Şu anda anlattığımız gibi bir savaş, ülkeye doğru bir dalgalanmadan başka bir şey değildir. Engellenen ilerleme hastalıklıdır, korkunç sara nöbetleri vardır. İlerlemenin hastalığı olan iç savaşa yolumuzun üzerinde rastladık. Ekseni toplumca lanetlenmiş bir kimse olan, gerçek adı da ilerleme olan dramın uğursuz bölümlerinden biri, hem oyunu hem perde arasıdır bu. İlerleme. Sık sık kopardığımız bu çığlık bizim bütün düşüncemizdir. Bu dramın bulunduğumuz noktasında içindeki fikir daha birçok sarsıntıya uğrayacağından, üzerindeki örtüyü kaldırmak değilse bile hiç olmazsa ışığını açıkça belirtmemize belki izin verilir. Şu anda okuyucunun gözleri altında bulunan kitap, eksikleri, üstün ya da zayıf tarafları ne olursa olsun, bir baştan bir başa, bütünlüğünde de, ayrıntılarında da kötülükten iyiliğe, adaletsizden adile, sahteden gerçeğe, geceden gündüze, ihtirastan vicdana, çürümüşlükten hayata, canavarlıktan ödeve, cehennemden cennete, yokluktan Tanrı'ya doğru bir yürüyüştür. Çıkış noktası madde, vardığı nokta ruh, başlangıçta canavar, sonuçta melek. 21. Kahramanlar. Birdenbire hücum borusu çaldı. Saldırı kasırgaydı. Bir akşam önce karanlıkta barikata sessizce bir boa yılanı gibi yaklaşmışlardı. Şimdi güpegündüz bu geniş sokakta birden baskın yapmak imkansızdı. Askeri kuvvet açıkça ortaya çıkmış, top ateş saçmaya başlamıştı. Ordu barikata saldırdı. Şiddet şimdi ustalık olmuştu. Güçlü bir piyade kolu, milli muhafızlarla, şehir muhafızlarıyla da yer yer beslenerek, görmeden işitilen büyük kitlelere yaslanarak, trompetlerini çala çala, borularını öttüre öttüre, süngüler çatılmış, başta baltacı erler olmak üzere koşar adım sokağa girdiler. Mermi yağmuru altında telaşsız, sakin, bir duvara bindirilen bir tunç direk ağırlığıyla dosdoğru barikatın üzerine geldiler. Duvar dayandı. İsyancılar şiddetle ateş ettiler. Üzerine adamların tırmandıkları barikatın şimşekten bir yelesi vardı. Saldırı o derece çılgınca oldu ki barikat bir an saldıranlarla doldu. Ama aslanın köpekleri silkelemesi gibi askerleri silkeledi. Saldıranlarla ancak Sarp Kaya'nın bir dakika sonra dimdik, kapkara, korkunç bir şekilde belirmek üzere köpüklenmesi gibi kaplandı. Hücum kolu geri çekilmek zorunda kalınca bütün heybetiyle sokakta, açıkta yığılı kaldı, istihkama korkunç bir yaylım ateşiyle karşılık verdi. Havai fişek görmüş olan herkes, demet adı verilen yıldırımların çatışmasından meydana gelen desteği hatırlar. Bu demeti diklemesine değil de yatık bir durumda, ateş fıskiyesinin her ucunda bir kurşun, bir domuz saçması, bir mermi taşıyan, gök gürültüsü salkımlarında ölüm sıralanan bir demet olarak düşünün. Barikat bunun altındaydı. Her iki yanda da istek, karar eşitti. Buradaki kahramanlık adeta vahşete kadar dayanıyor, kendini feda etmekle başlayan bir çeşit kahraman yırtıcılıkla karışıyordu. Bir milli muhafız askerin zuhaf askeri gibi savaştığı devirdi. Askeri kuvvet kesin sonuca varmak istiyordu. Ayaklanma çarpışmak istiyordu. Pırıl pırıl gençlik içindeyken, tam sağlık içindeyken can çekişmeyi kabul etmek, gözüpekliği bir çılgınlık derecesine getirir. Bu çarpışmada herkeste ölüm saatinin yüceliği vardı. Sokak ölülerle doldu. Barikatın bir ucunda Anjolra, öbür ucunda Marius bulunuyordu. Anjolra bütün barikatın komutası kendisinde olduğu için kendini koruyor, siperleniyordu. Bulunduğu mazgalın altında onu fark etmeden üç asker düşüp öldü. Marius açıkta savaşıyordu. Kendini mermilere hedef etmişti. İstihkamın üzerinden yarı beline kadar görünüyordu. Kimse gemi azıya alan bir cimri kadar müsrif olamaz. Harekete geçen bir hayalperestten daha korkunç bir adam olamaz. Marius yamandı, düşünceliydi. Bir rüyadaymış gibi savaşa atılmıştı. Ateş eden bir hayalet sanırdınız. Sarılmış olanların fişekleri tükeniyordu. Acı alayları asla. İçinde bulundukları bu ölüm çevrintisinde gülüyorlardı. Courfeyrac'ın başı açıktı. Bossuet, "Şapkanı ne yaptın sen kuzum?" diye sordu.